Ayrım 9. Kızılderili ve Çingene. Susan Mockbridge. Sayfa 121. Hank o gece evi yaşanılabilir hale getirmek için elinden geleni yaptı. Tek ışık kaynağı olan gaz lambasını yakıp dalları temizlediler. Birkaç parça eşyanın üstünde serili solmuş çarşafları kaldırdılar. Hank paslanmış, yayları gıcırdayan demir karyolanın üstüne atılmış samanla dolu şiltenin tozunu silkeledi. O gece ikisi de pek uyuyamadı. Nadia başını Hank'in göğsüne dayadı. Hank ona sarıldı ve karanlıkta saatlerce fısıldaştılar. Sonunda güneş doğduğunda hemen kalkıp giyindiler. Nadia kahvaltıda yiyebilecekleri bir şeyler bulma umuduyla mutfak dolaplarına baktı. Hank etrafı kolaçan etmeye çıkmıştı. Yıkılmış ahıra bir göz attı. Perişan vaziyetteki kümesi inceledi. Meyve vermediğini tahmin ettiği ceviz ağaçlarını kabaca saydı. 5 kilometrelik yolu yayan giderek kasabaya indi. Doğruca kiliseye gitti. Aşevinin önünde kuyrukta bekleyenlerden çalışmayı hevesli olan 3 kişiyi aldı. Oradan markete geçti. Birkaç hafta yetecek kadar kuru gıda satın aldı. Çiftliğe bırakmalarını tembihledi. Hırdavatçıya uğradı. Kümesi tamir etmek için kümesteli aldı. Satılık bir eşek bile bulmuştu. Bu eşekle iki tekerlekli arabayı çekebilir, ahırın arkasında duran küflenmiş saman balyalarını taşıyabilirdi. O gün ve sonraki günler boyunca Nadia ile Hank sabahtan akşama kadar hiç durmadan çalıştılar. Nadia tahtaları fırçalayıp dikiş dikiyor, Hank çivi çakıyor, tamir ediyor, boya yapıyordu. Hank'in getirdiği adamlar ranzalarını ahıra koymuşlar, çiftlikte yatıp kalkıyorlardı. Böylece daha uzun saatler çalışabiliyorlardı. Birkaç ay sonra ev nihayet yaşanabilir ahır hayvan barındırmaya uygun hale gelmişti. Artık tek sorun ceviz ağaçlarıydı. Arsa ile ilgili aldığı tavsiyelerin hiçbir işe yaramamış, yaşlı ağaçları budamış, yeni fidanlar dikmişti. Ama cevizler yine de meyve vermemişti. Hank'in görebildiği tek meyve Nadia'nın karnında günden güne büyüyen bebekti. Aklından geçeni söyleyince Nadia başta karşı çıktı. ''Bir gösteri daha mı yapacaksın?'' Nadia oturma odasında bir aşağı bir yukarı dolanıp duruyordu. Pek fazla eşyası olmayan bu odanın yerlerini yeni cilalamışlardı. Her seferinde senden bir şeyler alıp götürüyor. Ya bu sefer toparlanamazsan? Seni bırakmayacağım, merak etme. Hank ördüğü saçına kartal tüyünü taktı. Ama yardıma ihtiyacım var. Walnut hiç bana yardım edemez. Bu hiç hoşuma gitmiyor diye söylendi Nadia. Karnını sıvazladı. Hem de hiç. Son bir kez, sonra bırakacağım. Hank turkuaz boncuklarını boynuna taktı. Hafifçe gülümsedi. Son dedi Nadia ters ters bakarak. Hank'in gülüşüne karşılık vermedi. Akşamın mor ışıkları göğü kaplarken Hank onu öperek çiftlikten ayrıldı. Geyik derisi ayakkabılarıyla sessizce verandanın merdiveninden indi. Gölgelere karıştı. İşçilerin kaldığı ahırın kümesin yanından sessizce geçti. İşçilerin uyanıp onu görmelerini, Hank Littlefoot karanlıkta hoplayıp zıplıyor, esrarengi saçmalıklarla uğraşıyor diye dedikodu yapmalarını istemiyordu. Kasabada Hanson çiftliğini satın alan hamile çingene kadınla uzun saçlı kızılderilinin dedikodusu çoktan yayılmıştı zaten. Walnut Ridge'de onu kumpanyada tanıyan hiç kimse yoktu. Şimdilik kasaba halkıyla iyi geçiniyordu ve dikkat çekip bu ilişkiyi bozmak gibi bir niyeti yoktu. Hank karanlıkta sessizce yoluna devam etti. Kabukları dökülmüş, dalları bükülmüş ceviz ağaçlarının ortasına kadar geldi. Bir süre sonra etrafı dolaştı. Ağaçların gövdelerine yavaşça dokundu. Onlara korkmamalarını fısıldadı. Bu gece yeniden doğacaksınız diyerek onlara söz verdi ve tersi bir duruma kendisi de inanmak bile istemedi. Hank'in istediği şiddetli bir yağış ya da güçlü rüzgarlar değildi. Koruluğa yıldırım düşmesini istiyordu. Hem de sadece bir defa değil, defalarca. Amacı kısır ağaçları yakıp onları yeniden hayata döndürmekti. Dedesinin yıldırımların toprakta mucizeler yarattığından, bitkilerin büyüyüp serpilmesini, daha güçlü olmasını sağladığından bahsettiğini hatırlamıştı. Ceviz koruluğu neredeyse ölü sayılırdı. Toprak adeta zehirlenmiş gibiydi. Nadia ile beraber bu çiftlikte yaşayacaklarına göre hasat edecek bir şeyleri olması gerekiyordu. Her şey Hank'e bağlıydı ve kendisi doğru yolda olduğundan emindi. Böylece daha önce defalarca yaptığı şeyi yaptı. Dualar okumaya, ritmik bir şekilde daireler çizerek dans etmeye başladı. Büyük ruhu çağırıp yere yıldırmıştı. Yıldırımlar düşmesini, toprağı beslemesini, ceviz ağaçlarının meyve vermesini diledi. Bu toprağa son nefesini verene kadar kendi çocuğu gibi bakacağına yemin etti. Yalvarırım, bu son dileğimin gerçekleşmesi için bana bir şans ver. Daha fazlasını istemeyeceğim. Duaları ve dansı sayesinde transa geçtiği için zaman ve mekan kavramını yitirmişti. Sadece damarlarından Akan kanı, kalbinin atışını ve etrafını saran canlıları hissediyordu. Ay yükseldi ve aniden denizin çekilmesi gibi gözden kayboldu. Hank gökyüzündeki gerilimi hisseder hissetmez dansına son verdi. Başını kaldırıp göğe baktı. Alnından süzülen ter damlaları boynundaki kolyeye damladı. Olduğu yerde sallanıyordu. Çabalarından dolayı öylesine yorulmuştu ki dizlerinde derman kalmamıştı. Ama bir şekilde ayakta durmayı başardı. Karanlık gökyüzünde yanıp sönmeye başlayan ışık dalgalarını gördü. Önce çok hafif olan ışıklar gittikçe güçlenmeye başladı. Daha derin, daha uzun şimşekler çaktı. Hank parlayıp sönen bu ışık dalgalarına bakamayacak hale gelmişti. Sanki görünmez bir el dikenli mızrakları yeryüzüne fırlatıyor, Hank'in ayaklarını yerden kesiyor gibiydi. Yıldırımlardan dolayı ortadan ikiye ayrılmış, alev almış bir ağacın altında hızlıca savruldu. Etrafındaki her şey alevler içindeydi. Havada öyle bir yaşam vardı ki sanki nefes alıyor, Hank'in yüzünü okşuyor, saçlarını çekiştiriyor, ağaçların dallarını kırıyordu. Karanlıkta hızlı bir gölge geçti. Hank yukarı bakınca pike yaparak uçmakta olan şimşek gözlü bir kartal gördü. Dedem diye gülümsedi. Yaşlı adamın yanında onunla birlikte olduğundan emindi. Hank daha fazla dayanamadı. Başladığı işi ruhların bitirmesi gerekiyordu. Şimşekler kesilip yağmur başlayınca gözlerini kapattı. Yağmur gittikçe hızlanıyordu. Hank yağmur damlaları iliklerine kadar işlerken orada öylece yattı. Kılını bile kıpırdatacak hali kalmamıştı. "Sen üstüne düşeni yaptın," dedi bir ses kulağına. "Artık özgürsün." Üstüne çöken ağırlıkla birlikte kollarını ve bacaklarını hissetmez olmuştu. Kafası durmuştu. Hank 3 gün boyunca uyanamayacağı derin bir uykuya daldı. Onu kendine getiren şey çekiç sesleri, limon ve çamaşır suyu kokusu olmuştu. Aldığı kokulardan dolayı gözlerini açmaktan suratını ekşitti. Yatağın yayları gıcırdadı. Hank güç bela doğrulup oturdu. Kafasını toparlayabilmiş değildi hala. Bütün vücudu tepeden tırnağa ağrıyordu. Çok geçmeden sebebini anladı. Elleri ve ayakları bandajlıydı. Kenarlarından merhem sızıyordu. Yanlış mıydı yoksa? "Hey!" diye seslendi ama kimse cevap vermedi. Daha yüksek sesle bağırabildi. Bileceğini ümit ederek tekrar ağzını açtı ama çıkan ses fısıldamadan farksızdı. "Hey!" Bir anda paniğe kapıldı. Demir karyolanın ayak ucuna, açık sarı boyalı duvarlara, üstünde bir çanakla sürahi duran meşe şifonyere baktı. Buraya nasıl geldiğine, kim olduğuna dair hiçbir şey hatırlamıyordu. "Kimse yok mu?" diye seslendi. Ağrılar içindeki bedenini hareket ettirmeye çalıştı ama başaramadı. Oturunca başı dönmüştü. Omuzları da zonkluyordu. Suratını buruşturarak başını arkaya çevirdi. Koltuk altından köprücük kemiğine doğru sarılmış sargıya baktı. Hafifçe kan sızmıştı. Yaralanmış mıydı? "Kimse yok mu?" "Tamam," dedi kendi kendine. "Mutlaka sana bakan biri var. Yaralarını sarmış, seni yatırmış. Her neredeysen tehlikede değilsin." Bu düşünceyle sakinleşti, başını yastığa bıraktı. Kapının gıcırtısını duyunca başını kaldırıp baktı. Siyah saçlı bir kadın gördü. Yalın ayaktı. Şiş karnını zar zor kapatan pamuklu bir elbise giymişti. Onu görünce kadının gözleri parladı. "Hank," dedi neşe içinde. Yatağa doğru koştu. "Nasılsın? Doktor toparlanabileceğinden emin değildi. Kalp atışlarının çok zayıf, tansiyonunun da çok düşük olduğunu söyledi." Hank omzundaki sargıya dokundu. "Nasıl yaralandım?" diye sordu. "Yandın," dedi kadın. Bir şey saklamaya gerek duymadan. Avuçların ve ayaklarının tabanları yandı. Üstüne yıldırım düştüğünü düşündük. Doktor ağrılarının bir süre devam edeceğini söyledi. Ama yanıkların yavaş yavaş iyileşiyor. "Sırtımda ne var?" "Ha, bir de o var tabii." Kadının sevimli ifadesi bir anda yok oldu. Yağmur damlası şeklindeki o doğum izinde aldırttım doktora. Şişmişti, içi irin doluydu. Doktor enfeksiyon kapmış olmasından korkuyordu, dedi gözlerini kısarak. "Yok olsun istedim, bir daha yağmur yağdırmaya kalkma," diye. "Yağmur yağdırmak mı?" Hank kaşlarını çattı. "Büyücü gibi bir şey miyim ben?" "Evet, bir bakıma öyle de denebilir." Nadia ellerini karnında kavuşturdu. "Ama kusura bakma Hank, artık yapamayacaksın." "Adım Hank öyle mi? Yağmur yağdırıyorum demek." Bütün bunların ona neden tuhaf gelmediğini merak etti. Mantıklı olduğunu düşünüyordu. "Adın Hank Littlefoot ve kimsede olmayan bir yetenek var sende. 3 gece önce ceviz koruluğuna gittin. Şimşekleri çaktırdın." Nadia başını dikerek ona baktı. "Hatırlamıyor musun?" "Unutulacak şey değil." Hank dişlerini sıkarak ayağını uzattı. "Senin gibi bir kadın da unutulmaz." Nadia'nın kara gözlerine baktı. "Sen karımsın herhalde." "Olacağım. İçin huzur bulup da hazır olduğun zaman. Umarım bebeğimiz doğmadan önce olur." Hank onun şiş karnına baktı. "Çocuğumuz olacak öyle mi?" Evet, kadın anlayışla gülümsedi. Benim adım Nadia. Bu da elini karnına koyup devam etti. Lily. Nadia'nın yüzündeki gülümseme birden kayboldu. İç geçirdi. Hatırlamaya çalış Hank. Eninde sonunda bizi hatırlayacaksın. Bu kadar uzun sürmezdi hafızanı kaybetmen. İyileşip ayağa kalkınca geçmişin de geri gelecek. Hep böyle oldu. Hank başını salladı. Ona inanmak istiyordu. Tedbiri elden bırakmadan yataktan kalkmaya çalıştı. Ama her yeri ağrıyordu. İliklerine kadar acı içindeydi. Buna rağmen kollarından destek alıp ayağa kalktı. Bandajı ayaklarının üstünde durunca acıdan bağırmamak için dilini ısırdı. Dayanılacak gibi değildi. Kadın ona şimşeklerden, doğanın güçlerine seslendiğinden, ceviz ağaçlarına hayat vermelerini dilediğinden bahsetti. Belki gidip baksa hatırlayacaktı. Beni pencereye götürür müsün dedi sendeleyerek. Nadia onu kolundan tuttu. Yavaş. Hank sallana sallana yürürken o da kolunu sımsıkı kavramıştı. Bu sefer uyanamamamdan korktum dedi. Haline bir bak. Bak, 80 yaşında görünüyorsun. Bu ay iner seni fena halde yaşlandırdı. Hank de kendini çok yaşlı hissediyordu. Kasları güçsüzleşmiş, kemikleri incelmişti. İstemediği halde bütün ağırlığını Nadia'ya vermek zorunda kaldı. Çünkü başka türlü yürüyemeyecekti. Alnı ter içinde kalmıştı. Kalbi hızla çarpıyordu. Sadece birkaç adım ilerleyebilmişti. Nadia onu bırakıp çizgili perdeleri açtı. Hank... Kendim durabilirim deyince Nadia geri çekildi. Pencereye doğru eğilen Hank camda gördüğü aksine bakmamak için çabalıyordu. Yıpranmış yüz hatları, incecik yanaklarına dökülen beyazlamış saçları sanki bambaşka biri olmuştu. Kendinden çok daha yaşlı bir adam vardı karşısında. Bu görüntüye bakmaktan vazgeçip dışarı baktı. Gözlerini kısıp çimenliğin ve çalıların ötesini görmeye çalıştı. Parlak kırmızı boyalı ahırın duvarı çarptı gözüne. Oradan aşağı doğru bakınca da ağaçları fark etti. Kırılmış dallar, kül olmuş ağaçlarla doluydu koruluk. Bakımsız, terk edilmiş gibiydiler. Ölü. Gözlerini kırpıştırarak daha dikkatli bakınca hiç de ölü olmadıklarını fark etti. Yeşillenmiş bunlar dedi. Evet, yemyeşil oldular. Hank onun sesindeki memnuniyeti hissetti. Fırtınanın sabahında tomurcuk vermeye başladılar. Ertesi günde dallar uzadı. Tam bir mucize gerçekleştirdin Hank. Hangi tanrılara yalvardın bilmiyorum ama belli ki seni dinlemişler. Hank'in bacakları titremeye başladı. Birden aklına çok önemli olduğunu düşündüğü bir soru geldi. Ceviz var mı peki? Sen uyanmadan az önce gidip baktım. Var. Daha yeni çıkıyorlar. Ama sonbahara kadar toplanacak hale gelirler herhalde. Ceviz işinden hiç de anlamam ya. Neyse. Hank gözlerini kapattı. Aklından bazı hisler, bazı... Anlatılar geçmeye başladı. Üstüne yağan yağmurun hazzı, karanlık geceyi aydınlatan şimşeklerin hayranlığı, yanan ağaçların top gibi patlayışları, elini tuttuğu kadının sıcaklığı ve şefkati, ona dokunmanın verdiği heyecan, derin bir nefes aldı. Bütün geçmişi aniden içine doldu. Adım Hank Littlefoot, bir şamanın torunuyum, yağmur duacısıyım ve ait olduğum yerdeyim. Dizleri titredi, eğildi, alnını cama dayadı. Hatırlıyorum dedi nefes nefese. Ne hatırlıyorsun? Yuvamda olduğumu biliyorum. Sınırlarını zorladığını da biliyordu. Dedesi çok geç olmadan bırakması için onu uyarmıştı. Hank ucuz kurtulduğunu düşündü. Ya o korkulukta ölseydi ve sevdiği kadın onun doğmamış çocuğuyla yalnız kalsaydı? Haklısın, gücünü toplayıp Nadia'ya döndü. Kalp biçimli yüzüne baktı, gözleri yaşarmıştı. Ben artık bir çiftçiyim, bu kadar. Emin misin? Kesinlikle. Tam vaktinde Nadia iç geçirdi. Sevinçle karnını sıvazladı. Hank uzanıp onun yanağına dokundu. Esmer teninin yumuşaklığına, pürüzsüzlüğüne hayran kalmıştı. Çocuğunun annesinden çok kızı gibi duruyordu. Nadia uzun yıllar yaşayacak, onun göremeyeceği şeyleri görecek, defalarca ceviz hasat edecekti. Çiftliğin büyüyüp geliştiğini, çocuğunun büyüyüp komşu çiftlikteki mısırların boyuna eriştiğini görecekti. Ne kadar güçsüz olursa olsun, Hank ilk ceviz hasadını ve çocuğunun doğum gününü görmeye kararlı. Bundan başka bir söz veremezdi. Ne kendine ne de Nadia'ya. Hank'in gücüne kavuşması ve hafızasının tamamen yerine gelmesi bir ay kadar sürdü. Ufak tefek ev işleri yapıyor, kümesten yumurtaları toplayıp ineği sağıyordu. Ama artık daha yavaştı. Eskisi kadar becerikli de değildi. Nadia'nın aşık olduğu o genç adam birkaç yılda yaşlanıp gitmişti. Ama Nadia hala yanındaydı. Hank bu yüzden minnet duyuyor, ona bağlılığı daha da artıyordu. Sonbahardaki hasattan önce onları evlendirecek kadar açık fikirli bir yargıç bulabildiler neyse ki. Böylece kimse çocuklarına piç demeyecekti. Annesine çok benzeyen çekik gözlü, siyah saçlı Lily doğduğu zaman Hank onun vücudunda tek bir doğum lekesi bile olmadığını görerek sevinç gözyaşlarıyla gözyaşları döktü. Onun çektiği acıları çekmeden normal bir hayat süreceği için çok mutluydu. Minik bebeği kucağına alıp sen bize Tanrı'nın bir lütfusun diye fısıldadı. Sen sadece kendin olmakla kutsandın. Çünkü dikkatli olmadığın sürece en mükemmel hediye bile bir lanete dönüşebilir. Hayalet. Bütün hayaletler içinde en kötüleri sevdiklerimize ait olanlardır. Sir Arthur Conan Doyle, Memories of Sherlock Holmes. 9. ayrımın sonu, sayfa 132.